Ayrım 19.
Sonraki yıllarda ortaya çıkan gelişmeler bu kuşkularında Atatürk'ü haklı çıkarmıştır. Tam bağımsızlık bir ulusun kendi gücüyle kurulabildiği gibi ancak kendi gücüyle de korunabilir. Yabancı güçlere veya devletlere dayanarak bağımsızlık korunamaz. Atatürk'e göre bağımsızlığı koruyabilmenin tek çıkar yolu ulusun kendi gücüne dayanarak ve güvenerek bir yandan yabancı devletlere karşı bağımsızlığın tüm ögelerini titizlikle savunma konusunda azimli olmak, saldırılara karşı geliştirilecek savunmaların önlemlerini öncelikle almaktır. Bağımsızlık bilinciyle birleşecek öz savunma gücü en zor koşullarda bile olağanüstü sonuçlar yaratabilir. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı bu duruma örnek gösterilecek çeşitli olay ve sahnelerle doludur. Ulusun kendi kendini savunamayacağı ve bir yabancı devletin koruması altına girilmesini savunanlara karşı Atatürk kesin bir tutum takınmış ve onlara izin vermemiştir. Sonraki gelişmeler bu tutumunda onu haklı kılmıştır. Gerekirse her karış toprağa savunulacağı hiçbir silah veya olanak kalmasa bile gerilla yöntemleriyle ulusal kurtuluş savaşının sürdürüleceği düşüncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlık savaşımının özünü oluşturur. Savunma çizgisi yok, savunma alanı vardır. Vatanın her karış toprağı savunulacaktır parolası gerilla savaşının o dönemin koşullarında en güzel biçimde dile getirilmesidir. Bu kural teknik olarak bugünün gerilla savaşlarının içerik olarak da zamanımızın ulusal kurtuluş savaşlarının temelini ve ana kuramını oluşturmaktadır. Kurtuluş savaşları için yeni bir strateji yaratan Atatürk, her köşede durmadan direnen bir ulusun işgalcileri zamanla eriteceği ve son tepede bile olsa onları yenebileceği tezinin yaratıcısı olmuştur. Dipnot 74 Muammer Aksoy Sayfa 751 Tam bağımsızlık konusunda Atatürk'ü en çok uğraştıran konu mandacılık ve başka bir devletin korunmasını istemek olmuştur. En yakın savaşım arkadaşları tarafından bile en kritik noktalarda savunulan bu görüşe karşı Atatürk hiçbir zaman ödüncü olmamış ve en katı tutumlarını takınmıştır. En zor durumlarda yakın arkadaşlarını gözden çıkarmaya, tam bağımsızlıktan ödün vermemek için öncelik tanımıştır. En ulusalcı geçinenler İngilizlerin kanatları altına girmeyi, en batıcı geçinenler Amerikan mandasının tek kurtuluş yolu olduğunu ileri sürmüşler ve bu düşünceleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Kurtuluş Savaşı'nın önder kadrosu içinde Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Adnan ve Halide Edip adı var gibi ağırlığı olan kişiler bile mandacılığı savunarak tam bağımsızlığa karşı çıkıyorlardı. Batı emperyalizmi ile işbirliği yapmaktan yana olanlar, Atatürk'e daha sonraları kurdukları siyasal parti ile devrimci ve örgütlü bir düzeyde savaş açtılar. Tam bağımsızlığın karşısında yerlerini aldılar. Cumhuriyetin daha emekleme döneminde Kurtuluş Savaşı'nın ilk önderleri bu tutumlarıyla Atatürk'ün tam bağımsızlık politikasına karşı çıktılar. Daha bağımsız bir düzen tam olarak oluşturulmadan Batı'nın sermaye çevreleriyle ayrıcalıklar sağlamak üzere işbirliği çabalarına kalkıştılar. Dipnot 75 Avcıoğlu Doğan Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 1 İstanbul 1974 Sayfa 397-398 Meclise getirilen Çezder ayrıcalığı bu açıdan en önemli örneklerden birisidir. Tam bağımsızlığa karşı olan bu projenin en büyük kusurunun çok iyi hazırlanmış olmasıdır diye ödüncü bir tutumu gözler önüne serdiler. Bu ayrıcalık daha sonraları zamanı gelince kaldırılmıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Atatürk tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda savaşıyorken bir yandan da gerçek bağımsızlığın temellerini hazırlıyordu. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde tam bağımsızlık sorununun yaşamsal bir önemi vardır. Diğer tüm sorunların çözümlenebilmesi bu sorunun ortadan kaldırılabilmesine bağlıdır. Geri kalmış toplumların en önemli sorunlarından birisi de kendileri için insan onuru ile bağdaşmayan çeşitli eşitsizliklere neden olan ve bu geri kalmışlıktan ileride de kurtulma olanağı bırakmayan bağımlılık durumu ve onun yarattığı kısır döngüdür. Gerçek anlamda bağımsızlık için bir devletin uluslararası ilişkilerde bağımsız sayılması yeterli değildir. Nasıl ki kişi özgürlüğü denilince yalnızca bir devletin yasalarında bazı özgürlüklerin sıralanması ile yetinilmiyor, bunun ötesinde eylemsel olanakların, sosyal ve ekonomik hakların ve güvencelerin de varlığı anlaşılıyorsa, tam bağımsızlık da biçimin ötesinde içeriği ve anlamı dile getirmektedir. Büyük devletlerle ilişkilere giren devletler eğer zamanında gerekli önlemleri almazlarsa giderek büyük devletin etkisi altına girmekte ve bağımsızlığı kağıt üzerinde kalmakta, dolayısıyla tam bağımsızlıktan uzaklaşılmaktadır. Yabancı büyük sermaye kendi kanadı altına giren ulusların gelişmesine, vize yetkisine ve kendi çıkarlarına göre ekonomik yaşamlarını düzenleme olanağına sahip bulunmaktadır. Az gelişmiş ve büyük bir dosta sıkı sıkıya bağlanmış toplumların kültürel alandaki bağımlılığı onların geleceği için eşit oranda zararlı ve tehlikelidir. Siyasal alanda bağımsızlıklarını sağlayan az gelişmişler bunu ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda tamamlayamazlarsa tam bağımsızlıklarına ulaşabilmiş sayılamazlar.
Emperyalist devletler sömürdükleri ülkede demokrasiye izin vermezler. Kendilerine karşı bir eleştiri ve karşı çıkma ortamının toplumda yaygınlaşmasından çekinirler. Ya kendilerine tam bağımlı baskı rejimlerinin kurulmasına yardımcı olurlar veya demokratik yönden iş başına geçen yönetici kadroları işbirlikçiliğe iterek satın alırlar. Her iki durumda da demokrasi ortadan kalktığı gibi cumhuriyet düzenleri de büyük yaralar alır. Halkın istenci yerine devlet yönetiminde yavaş yavaş büyük yabancı devletlerin istenci egemen olmaya başlar. Yabancı büyük devletlerin demokratik mekanizmasının gerektiği gibi işlemesine razı olması demek, ekonomik alanda sağladığı ayrıcalıklı hakların ve sömürü düzeninin kısa bir süre içinde sona ermesinin göze alınması demektir. Halkın çoğunluğunun durumunu kavrar kavramaz kendisine yoksulluğa sürükleyen dışa bağımlı düzene dur diyeceği ve bunu sağlayacak halk iktidarını özgür seçimler yoluyla iş başına getirme yolunu izleyeceği kuşkusuzdur. Bağımsızlık sorunu olumlu bir çözüme bağlanmadıkça geri kalmış bir ülkede rejim alanında atılacak adımların bile olumlu sonuca ulaştırmayacağını. Çünkü koruyuculuk savında bulunan devletin bağımlı ulusun yararını olarak işleyen bir yönetime, gerçek bir demokrasiye ve onun gereklerine razı olmayacağını bilmek gerekir. Görünüşte var olduğu sanılan siyasal bağımsızlık dahi, ekonomik ve diğer alanlarda kurulan bağımlılık ilişkileri çerçevesinde aldatıcı kalmaktan öteye gidemez. Her alanda bağımsızlık sağlanamamışsa siyasal bağımsızlık da gereği gibi işleyemez. Koruyucu büyük devlet el altından yaptığı girişimler istediği sonuçları vermezse açıkça müdahaleden bile kaçınmayacaktır. Biçimsel demokratik yollar işliyormuş görüntüsü altında para, baskı, çıkar sağlama gibi yöntemlerle el altından yönetimler etkisiz duruma getirilir. Eğer yönetimler bu tip baskılara vatansever bir tutumla karşı çıkarlarsa emperyalist güçler açıktan müdahale etmekten bile çekinmezler. Gelişmekte olan ülkelerde cumhuriyet ve demokrasi gibi siyasal rejim sorunlarının kesin çözümleri bile tam bağımsızlıktan geçmektedir. Koruyucu devletlerin asıl amaçları ekonomik sömürüdür. Ordu işgallerine bile başvurulması uyanan halkların ulusçuluk ve bağımsızlık duygularını bilinçlendirmekte, giderek keskinleştirmektedir. Büyük devletin koruyuculuğuna inanmış kişileri iş başına getirmek ilk ele aldıkları konudur. Bu nitelikteki kukla yöneticilerse ülkelerinin geleceğini her noktada koruyucuya, sömürücüye sımsıkı bağladıklarından o toplumlar büyük devletlerin amaçlarını uzun süreli olarak gerçekleştirebilecek bir düzene sürüklenmektelerdir. Geri kalmış ülkeleri bağımlı düzeye getiren büyük devletlerin izlediği yol, onları tarım ülkesi bırakarak yeraltı zenginliklerini almak, kendileri için yeterli bir ekonomik sistem kurmalarını önleyerek dışa bağımlılıklarını artırmaktır. Ekonomik bağımlılığı yardımlar aracılığıyla sağlanan askersel bağımlılık izlemektedir. Yardımlarla eski malzemeler bu ülkeleri satılmakta, hem bağımlılık artırılmakta hem de ordular eski malzemelerle geri kalmış teknolojiye sürüklenerek zamanla zayıflayan bir duruma itilmektelerdir. Üçüncü plandaysa kültür alanındaki emperyalizm gelir. Bu yoldan bağımlı ülkelerin halkı büyük devletlerin istedikleri yönlerde koşullandırılır, koruyuculuk benimsetilirken bağımlılığın toplumsal kökenleri kurulur ve sağlamlaştırılır. Kitle haberleşme araçları bu doğrultuda koşullandırıcı hizmet görürler. Zamanla toplumda bağımsızlık düşüncesi silinir, bağımlılık asıl düzen durumuna getirilir. İşte Atatürk, daha Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında sonraları ortaya çıkabilecek tüm bu olumsuz gelişmeleri görebilmiş, konuşmalarında ulusunu bunlara karşı uyarmış ve tam bağımsızlık bilincini geliştirmeye uğraşmıştır. Osmanlı Devleti'nin çöküşündeki bağımlılık ilişkilerinin önemini yerinde değerlendirmiş, bu eğilimlerin yeniden doğmasını önleyecek önlemler alma yoluna gitmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın amacını yalnızca düşmanları ülkeden kovmak değil, tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi olarak belirlemiştir. Bu stratejiyle ilk Ulusal Kurtuluş Savaşı tüm engellemelere karşın başarıya ulaştırılmıştır. Dünyanın boyunduruk altında alınmış kıtasındaki uluslara özgürlük ve bağımsızlık yolu gösterilmiştir. O, tüm söylevlerinde en geniş yeri tam bağımsızlığa ayırırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu koşulları, engelleri iyi biliyor ve kendisinden sonra Cumhuriyeti bekleyen tehlikeleri sezebiliyordu. Onda sonraki gelişmeler, neden yalnızca bağımsızlıkla yetinilmediğinin, en kesinlikle tam bağımsızlık istendiğinin haklılığını açıkça gözler önüne sermektedir. Siyasal bağımsızlığın yanı sıra, hatta daha fazla ekonomik bağımsızlığa ağırlık verirken, emperyalizm olgusunun gelişim çizgisini görebiliyordu. Tanzimat batıcılığı ve mandacılıkla bu amaçla savaşa girmişti. Batı hayranlığının bağımsızlığı götüreceğini biliyordu. Biraz bağımlılığın bağımsızlıkla bağdaşmayacağını vurguluyordu. Kötünün azı düşüncesinin en kötü düşünce olduğunu söyleyerek bağımlılığı mahkum ediyor, her koşul ve durumda tam bağımsızlık isteyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü ve çağdaş bir halk devleti olarak geliştirmek istiyordu. Tam bağımsızlık anlayışı bu nedenle Kemalist Cumhuriyetçiliğinin en önde gelen öğeleridir. Dışa karşı gerçekleştirilecek olan tam bağımsızlığın içeriğindeki sonucu, devlet yönetimiyle ilgili her şeye halkın egemen olmasıydı. Devlet yönetimi yanı sıra toplumla ilgili diğer güçlere ve yönetim sorunlarına da halk egemenliğinin bağımsız biçimde yansıması söz konusudur. Atatürk'e göre Kutsal Savaşımızın yöneldiği tam bağımsızlık kavramının içinde adalet hizmetlerinin de saklı bulunması doğaldır. Buna göre her devletin ayrılmaz bir hakkı olan adalet dağıtma görevine hiçbir yabancı güç veya devlet karışamaz. Dipnot 77 Atatürk Söylev ve Demeçler 2 sayfa 224. Halk egemenliğinin doğal sonucu olan cumhuriyet yönetimi kendi hukuk düzenini de beraberinde getirir. Tam bağımsızlık için siyasal bağımsızlığın yanı sıra ekonomik, kültürel ve de hukuksal bağımsızlık var olmalıdır. Mustafa Kemal bir yandan tam bağımsızlığa fazlasıyla önem verirken diğer yandan da uluslararası ilişkiler ve işbirliği için önemli çabalar göstermiştir. Uluslararası işbirliğini tam bağımsızlık ilkesi zedelemeyecek biçimde de ele almış, tam bağımsızlık ile ulusal egemenlik anlayışlarının izin verdiği ölçülerde uluslararası işbirliğine ve dayanışmaya yönelmişti. Bölgesel ve uluslararası anlaşmalara bu sınır çerçevesinde katılınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, tam bağımsızlığını zedeleyebilecek hiçbir anlaşmanın tarafı olmamıştır. Karşılıklı yardım ve destek politikaları ulusların bağımsızlığına saygı çerçevesinde ele alınmıştır. Cumhuriyetin bağımsızlığına gölge düşülebilecek işbirliği önerileri yalnız geri çevrilmemiş, bu önerileri getirenlere karşı sert bir tutum izlenerek tam bağımsızlık sonuna dek savunulmuştur. Onun dış politikası böylece özetlenebilir. C. Ulusal bütünlük. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı ulusal bütünlük anlayışı, bir anlamda Atatürk'ün ulusçuluk anlayışının siyasal ve hukuksal boyutlarda uzantısıdır. Diğer yandan da halk egemenliği ve tam bağımsızlık anlayışlarının doğal sonucudur. Atatürk'ün konuşmalarından ve uygulamalarından çıkarılabilecek genel anlama göre yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti hem ulusal yapıda olacak hem de ulusal bir bütünlüğe sahip bulunacaktır. Yeni devlet bir ulusun varlığına ve onun sınırlarına dayanacak, o ulusun bütünlüğü varsayımını temel aldığı gibi bu bütünlüğü de sağlamakla ve yaşatmakla görevli olacaktır. Ulusal boyutları olan sınırlar içinde yaşayan halkın egemenliğine dayanan cumhuriyet yönetimi de ister istemez bu halk topluluğunu devletin insan ögesi olarak kabul edecek, halkın uluslaşmasıyla halkın devletinden ulusun devletine dönüşecektir. Cumhuriyet devletinin niteliğini ve sınırlarını halkın uluslaşma sürecindeki düzeyi ve bunun boyutları belirleyecektir. Bu da gerçekçi bir tutumla var olan toplumsal durumun olgularının, gelişmelerin değerlendirilmesine bağlı bulunacaktır. Böylesine bir tutum, Atatürk'ün söylevleri tarih sırasına göre incelendiği zaman görülmektedir. Türkiye halkları, Türkiye halkı ve Türk ulusu kavramları sırasıyla konuşmalarında değişen koşullara göre birbirini izlemiştir. Atatürk bilinçli bir uluslaştırma politikası çerçevesinde önce Anadolu'da yaşayanları Türkiye halkları genellemesi içinde ele almış ve sonra materyalist bir halkçılık ve gerçekçi bir sınırcılık anlayışı içinde bütün bunları Türkiye halkı başlığı altında toplamış ve daha sonra da din ve ırk ögelerinin yerine dil ve tarih ögelerini getirerek tüm toplumları ulusal sınırlar çerçevesinde Türk ulusu olarak bütünleştirmeye çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ulusal sınırlar içinde yaşayan tüm halkın ortak savaşımıyla kurulmuştur. Türkiye sınırları içinde Çerkez, Arnavut, Arap, Boşnak, Laz ve Kürt dillerini konuşan topluluklar vardır. Osmanlı İmparatorluğu öncesinden beri yaşayan bu grupları hiçbir zaman ayrı ve bağımsız siyasal bir varlığa sahip olamamışlardır.